Merhaba, Özel Sizin Okulu tarafından hazırlanan Eğitim ve Ötesi Podcast'a hoş geldiniz. Yeni bir okul yılına başladığımız bu günlerde Rehberlik Sohbetleri adlı serimiz sizi ilkokul, ortaokul ve lise psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimlerimizle buluşturacak. Bugün konuğumuz ana sınıfı ve ilkokul rehberlik bölümü öğretmenlerimiz Kübra Cengiz Yılmazlı ve Dilan Orak'la birlikte ilk rehberlik konusunu konuşacağız. Hoş geldiniz sevgili öğretmenlerim.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Oryantasyonla birlikte ikinci haftanın sonunda okul koridorlarında çok sıklıkla sizlerle karşılaştığımız için podcast'te de karşılaşmak istedik. Okul döneminin ilk zamanlarında bir öğrenci beraberinde ebeveyni de yeni bir hayata başlıyor aslında. Hem ana sınıfı hem birinci sınıf özelinde konuşmak gerekirse tüm gününü ailesiyle geçiren çocuk artık haftanın 5 gününü burada geçirmeye başlıyor. Akademik hayatın yanı sıra sosyal duygusal gelişimini de burada deneyimleyen ve tamamlayan çocuklarımız sizlerin yönlendirmesiyle ve gözlemiyle rehberlik bölümümüzde sürekli bir arada bulunuyor. İlk sorumu da bu konuda sormak istiyorum. Daha önce okul deneyimi olan, örneğin kreş gibi ama ilk kez okul deneyimi olan çocukların, yani bizim okulumuz anlamında söylüyorum. Okul deneyiminde neleri gözlemlemeyi bekleriz? Ana sınıfı ve ilkokul bağlamında ilk çeyrek dönemdeki rehberlik kazanımlarınızı da merak ediyoruz.
Öncelikle çok teşekkürler. Hı-hı. Güzel bir rastlaşma oldu bence. Bu soruya şöyle yanıt vererek başlayabilirim. Doğduğumuz andan itibaren tüm yaşantımızı diğerleriyle aktif bir biçimde ilişki içinde geçiriyoruz. Ve kurduğumuz sosyal etkileşimler çerçevesinde kim olduğumuza dair ve içinde yaşadığımız toplumun beklentileri ve değerlerine ilişkin bilgiler edinerek büyüyoruz aslında. Çocuklar özelinde bunu değerlendirecek olursak da daha önce kreşte özellikle aileden sonra ya da birinci bakım verenden sonra kreş onlar için bu bakım veren durumunun bir uzantısı olarak devam edebiliyor. Çünkü çocuklar gelişim serüveni olarak da aslında kendi ihtiyaçlarını henüz karşılama yoluna yeni girmiş oluyorlar. Bebeklikten çocukluğa geçişin adımını kreşte atıyorlar. O yüzden daha önce edindikleri deneyimler çerçevesinde buraya geldiklerinde bence ilk karşılaştıkları şey kendi benlikleri oluyor daha çok. Çünkü burada hem gelişim serüveni olarak hem de okulumuzun sistemi olarak da onlardan beklediğimiz ve altını çizmek istediğimiz şey çocuğun benliği. Özellikle 4-5 yaş itibariyle çocuk kendi benliğinin altının çizilmesine ihtiyaç duyar ama bunu yaparken de diğerleri üzerinden yapar. O yüzden bu okula geldiklerinde gelişim serüveni itibariyle de artık diğerleri üzerinden kendilerini yaşama hali başladığı için bir başka kapı açılıyor. Diğerlerinden farklı olarak öğretmenler de gelişim serüvenlerine eşlik etmek amacıyla biraz daha sorumluluk vermelerini planlıyoruz. Öğretmenlerimiz de planlıyor tabii ki bunu. Çünkü sistem buna uygun şekilde çalışmaya başlıyor. Daha önceden edindikleri arkadaşlık deneyimleri buraya taşınabiliyor ya da taşınmayabiliyor. Yani çok yakın kurduğu ilişkiler aynı arkadaşlarıyla burada buluşabiliyor, buluşmayabiliyor. Ama her ne olursa olsun buradaki her bir yetişkin onların hayatındaki yeni bir uyarıcı onlar için aslında. O yüzden okul başlı başına bir yeni bir uyaran onlar için. Dolayısıyla bunların her biri çocuğun hayatındaki değişikliğe tekabül ediyor. Değişiklik aslında stresi tetikler ve çocuk özelinde değerlendirdiğimizde de bu stresi ikiye ayıralım. Pozitif stres ve negatif stres olarak. Pozitif stresi biraz daha sahne öncesi heyecanı olarak değerlendirebiliriz. Çocuklarda bunu nasıl gözlemliyoruz? Biraz daha güdüleyici bir davranışa itebilir çocuğu. Yeni bir ortam. Keşfetmek için bir merak alanı olabilir onlar için. Negatif alanda değerlendirecek olursak bu stresi de ayrılma endişesi olabilir. Annesinden daha önce kolaylıkla ayrılabiliyorken bu okul deneyiminde yeni bir uyarıcı, yeni öğretmenler, farklı bir sınıf düzeni olduğu için de farklı bir şekilde negatif olarak daha içe dönük tutumlar sergileyebilir. Anneden ayrılmakta ya da bakım veren her kimse ondan ayrılmakta zorluk yaşayabilir. Böyle bir değişiklik yaşanıyor olabilir. Bir de gözlemlerime göre çocuklar daha önceki okullarında belirli bir role sahip olarak geliyorlar buraya. Örneğin X öğrencisi geçmiş okulunda çok komik birisi ya da matematikte çok iyi birisi, inanılmaz iyi resim çizen biri.
Ama şapkaları buraya var.
Evet, şapkaları var, kesinlikle öyle. Buraya geldiğinde o çocuk sahip olduğu şapkaları biliyor ama diğerleri bilmiyor. Yani biz bilmiyoruz, biz onları yeniden keşfediyoruz. Bu çocuğun en çok onay alma ihtiyacı duyduğu dönemde zorlayıcı bir etmen olabiliyor. Ha, ama burada da en önemli şey şu zaten. Çocuğun o şapkalarını bize gösterme hali. Eğer ki çocukta gözlemlediğimiz şey daha önceki deneyimlerine ilişkin herhangi bir şey gözlemleyemiyorsa burada da aileyle iletişime geçiyoruz. Ama bence bu da önemli bir faktör. Hani o daha önce edindiği şapkaları burada bize gösterebilme hali. Evet. Ya da çocuk bunları taşıyabiliyor mu? İçselleştirebilmiş mi? Aslında kendine dair farkındalığının sınandığı bir dönem olarak açıklayabilirim. Hı-hı. Arkadaşlık ilişkileri ve diğerleri üzerinden. Bir de bence sağlıklı ilişkiler kurabilme ya da bağlanma temelli örüntülerin görülmesi için de güzel bir basamak. Çünkü alışa geldiği bir düzenden, bağlandığı öğretmeninden, bağ kurduğu öğretmeninden ya da okulundan ayrılıp yeni bir bağ geliyor. Hı hı. O yüzden bu da çok kıymetli.
Burada aslında biraz belirsizlik de var. Ve belirsizlik de aslında stresi ve kaygıyı çok besleyen bir durum aslında bakıldığında bu süreçte. O yüzden hani bu bir tek çocuklara özel değil. Yani belirsizlik hepimizin hayatında kimsenin aslında hiç istemediği, hoşlanmadığı bir durum. Yeni bir okula geliyorsunuz, yeni bir öğretmenler, yeni yüzler, bir sürü yeni çocuk var. Hı hı. Bu da biraz o stres kaygıyı besleyebiliyor ama dediğimiz gibi burada çocuğun kendini ifade etme becerisi, söz olarak anlatma becerisi vesaire. Hani burada bu uyumlanma süreci, tüm bu uyumlanma süreci de geç diye geçiyor aslında bu süreç. Bu uyumlanma sürecinin ne kadar yaşadığı ve sonunda artık hatta 8 hafta diye tanımlarız normalde. Yani 8 haftanın sonunda yani birinci çeyrek döneme tekabül eder tam anlamıyla. Birinci çeyrek dönem ara tatile gireriz. Geri döneriz. Eğer çocuk hala uyumlanamamışsa o zaman orada farklı bir şey var diye aramızda hani değerlendiririz. Ama genel olarak baktığımızda çocukların bu uyumlanma sürecindeki duygu durumlarını, ailelerle olan işbirliği içerisinde göz önünde bulunarak
evet, oraya da geleceğiz.
Deriz. Evet, onu da konuşacağız. Aileler çünkü bu sürecin olmazsa olmazı. O anlamda hani bunu bu şekilde değerlendiriyoruz genel olarak. Hı-hı. Toparlamak gerekirse.
Bir de aklıma şu geldi. Özellikle bu dönemde şunu da gözlemleyebiliyoruz. Temel ihtiyaçların okulda henüz karşılanmaması. Yani çocuk örneğin çok iştah açık bir çocuktur. Ya da işte herhangi bir öğünü tüketme konusunda herhangi bir problem yaşamıyordur. Ama yeni bir deneyim alanı olduğu için burası, özellikle ilk haftalarda temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı bir yer olabiliyor burası. Çünkü temel ihtiyaçların karşılanması için önce bir güven bağının kurulması gerekiyor. Daha temkinli ve tedbire ihtiyaç duyan, gözleme ihtiyaç duyan çocuklar temel ihtiyaçlarını yeni okulunda karşılama konusunda da biraz temkinli davranabiliyorlar. O yüzden özellikle anaokul ayağında söylüyorum. Çocuk hemen yemek yemek istemeyebiliyor, öğünleri reddediyor ya da tuvaletini tutabiliyor aslında. Bu da aileler için endişe verici bir durum olabiliyor ama biz bunu bekliyoruz. Ve bunu beklediğimiz için de onlara aktarabileceğimiz öneriler ya da çocuk özelinde yaptığımız değerlendirmeler de oluyor. Ama bu sürecin en kıymetli parçası bence biz her şeyi bekliyoruz.
Evet.
Her şey çok normal çünkü hani her deneyimin bir deneyim var ve bu deneyimin kapısı birçok yere açılabiliyor. O sadece girdikleri kapılardan onlara eşlik edebilecek yol arkadaşları olabiliriz diye düşünüyorum.
Evet. Çok önemli bir yol arkadaşlığı bu.
Evet.
Yani ortaokula liseye kadar uzanan bir süreç. Gerçekten şahanesiniz. Ve o yüzden de bu bölümün adına ilk rehberlik koyduk. Yani çok çünkü güzel, evet. Aslında adım adımdır bu o rehberlik süreci. İlk kez sizinle karşılaşıyorlar.
Evet.
İsmi bu anlamda bence doğru olmuş oldu.
Çok güzel.
Ve bir sorum vardı ilerleyen sorularım arasında. Bu adaptasyon, oryantasyon dönemine ilişkin aslında biraz onu da cevaplamış oldunuz diye düşünüyorum. Hangi alanlarda destek ihtiyacı görüyorsunuz diye.
Belki arkadaşlık ilişkileri olarak da yani hani arkadaşlık ilişkileri, temel gereksinimlerin karşılanması, çocuğunun ihtiyaçlarını talep etmesine bir zemin hazırlamak, bir ortam sağlamak ya da çocuğun özellikle ailelerin burada daha önceki deneyimlerine ilişkin ya da ilk deneyimi ise de doldurdukları formlar eşliğinde bizlere gelen bilgiler de çok kıymetli.
Evet.
Yani onlardan ihtiyaçlara göre de tabii ki destek olmaya da gayret gösteriyoruz. Çünkü çocuğu ilk tanıma yolu bizim için ilk başlangıç olan yer aslında o tanıma formları.
Evet.
O yüzden bizler için çok kıymetli oluyor.
Ya o tanıma sürecinde geçirdiğimiz süre çok kısıtlı. Orada tamamıyla çocuğu tanımayı zaten beklemiyoruz. Hani sorduğumuz sorular var ama küçük bir sohbet ediyoruz ama onun haricinde okul ki biz gerçekten yaşayan bir okuluz. Ve çocuğu da rehberlik de gerçekten çok yaşayan bir birim aslında genel olarak.
Oldukça.
Çocuğu tanırken hani her alanda tanımayı hedefliyoruz. Her alanda gözlemlemeyi çok hedefliyoruz. Ama burada bölüm olarak en çok önem verdiğimiz şey iyilik halinin korunması ve bireysel farklılıklara göre ve bireysel ihtiyaçlar doğuyor bu nedenle de. Bu sürece yönelik bir çalışma yapılması. Yani çünkü her çocuk biricik gerçekten.
Evet.
Ve her çocuğun ihtiyacı farklı. Bireysel farklılıklar var. Bunu çok iyi biliyorum.
Bir sürü biricik bir arada.
Evet, bir sürü biricik bir arada. Hepsinin çok farklı özellikleri var. O anlamda hani bütün bu bölüm olarak çalışmaları yaparken de buna çok göz önünde bulunduruyoruz aslında.
Peki çocukları nasıl tanıyorsunuz? Rehberlik nasıl takip ediyor?
Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Bu aslında velilerimiz tarafından da çok sorulan ve merak edilen bir soru. Çok da anlaşılır buluyorum tabii ki. Hani okula geliyor, bir rehberlik bölümü var ve nasıl bir çalışma yapıyor çocuğum? Yani benim çocuğumu nasıl tanıyacak diye bir soru işareti var. Çok anlaşılır. Öncelikle biz az önce de söyledim. Genel olarak çok gerçekten böyle canlı ve aktif bir bölümüz. Ve her alandayız. Yani sadece bir oda var ve rehberlik orada oturuyor gibi bir şey. Bir algı yok. O yüzden çocuğu tanımaya yönelik bütün bir yıl içerisinde teneffüslerde 2 haftada bir olan, ki anaokul kısmında bu haftada bir ama ilkokul kısmında 2 haftada bir olan derslerimizde, ders dışında özellikle bireysel ihtiyaca yönelik yaptığımız bireysel görüşmelerde ve böyle kendi bölümümüze planladığımız değerlendirme araçlarıyla kendimizce bir tanıma yöntemimiz var. Bir test uygulamıyoruz. Bu da çok gelen sorulardan bir tanesiydi. Çünkü burası klinik bir ortam değil. Zaten onun için yeterli bir süremiz. Yani çocuklar çok yoğun bir program yaşıyorlar burada. Ders, teneffüs, işte başka bir ders vesaire. Öyle bir test yapacak bir alan ve ortamımız da söz konusu değil ki zaten çok da doğru değil zaten okul içerisinde yapılması. Klinik bir ortam değil. O nedenle bir test yapmıyoruz. Genellikle gözlem bizim için olmazsa olmaz bu değerlendirme araçlarından, yöntemlerinden bir tanesi. Bir de velilerle yaptığımız işbirliği süreci.
Evet, tam da oraya gelecektim.
Harika. Bir de hani hem öğretmenlerle yaptığımız işbirliği bu süre içerisinde. Çünkü sınıf öğretmenleri de çok kıymetli bu alanda. Onlar da çokça vakit geçiriyorlar. Hem yaptığımız bireysel görüşmeler hem de bizim her alanda her zaman olmamız, ki şöyle bir bilgi de vermek isterim. Sadece rehberlik derslerinde gözlemlemiyoruz. Diğer branşların da öğretmenlerimizden izin alarak örneğin beden eğitimi ya da müzik ya da farklı bir branşa girip o çocuğu o derste de gözlemlemeyi hedefliyoruz. Evet. Ve bu da çok kıymetli bizim
Kesinlikle.
için. Çünkü bizim dersimizde rehberlik dersinde çok iyi olabilir, matematikte çok iyi olabilir ama beden eğitiminde nasıl, bunu da görmek için böyle mesela tanıma yöntemlerimiz var.
Ana sınıfında da böyledir.
Böyle evet, ama şöyle kesinlikle. Yani rehber olabilmek için öncelikle tanımak gerekiyor çocuğu. Aslında hani daha ters bir yerden de yaklaşacağım bu soru kısmına. Tanıdıktan sonra rehberlik etmek bence çok önemli. Özellikle okul öncesi dönemde çocuğu tanımak için de Kübra öğretmenimin de söylediği gibi gözlem. Yani iyi bir gözlemci olabilmek. Özellikle okul öncesi dönemde ailelerden gelen en fazla sorulardan biri de, çok sık sorulan sorulardan biri de, neye eğilimi var? 5 yaşa kadar bunu söylemek çok mümkün olmuyor. Değil, çünkü çocuklar birçok şeyi aynı anda deneyimleyebiliyorlar ve gerçekten birçok şeye yatkın olabiliyorlar. Ama kazanımlarını değerlendirmek için ya da desteklemek için daha doğru geliyor bana. İyi bir gözlemci olmak gerekiyor ve bunun için de aslında müzik dersine de girmek, görsel sanatlar dersine de girmek, beden dersine de gözlemlemek, sınıf öğretmenleriyle beraber çeşitli dersler yapıyorlar. Çizgileri öğreniyorum, oynayarak öğreniyorum. Çocuğun akranlarıyla iletişim kurduğu yerlere bakmak, sınıf öğretmeni ile ilişkisi nasıl, diğer öğretmenlerle ilişkisi nasıl, ilişkiden kastım aynı zamanda bağlamla ilişkisi nasıl, bunlara da bakabilmek için iyi bir gözlemci olduktan sonra öngörmek aslında. Öngörüp öngörülerimizi aileye götürmek ve neler yapabiliriz? Bizim öngördüklerimiz dışında ailenin öngördüğü ya da gözlemlediği neler var? Tüm bunları böyle bir, her çocuk için sanki bir kutu var ya da kumbara var. Hepsini o anda biriktirip çocuk için iyilik haline en iyi yatırımı nerede yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Böyle oturup bir değerlendirme yaptığımız bir süreç aslında. Okul öncesindeki kazanımlara değinecek olursam da birçok aileden duyduğum şey çocuğumun mutlu olması olarak geliyor ama sadece mutlu olması değil bence, duygularını, ne yaşadığını bilen ve diğerlerini yönetebilen, kesinlikle regüle edebilen ve diğerlerinde de işler nasıl gidiyor ona bakabilen öğrenciler olarak birinci sınıfa gitmek. Çünkü birinci sınıfta artık başka bir şey var. Hı-hı. Artık hani daha akademik ağırlıklı da ilerlemeye başlanılan bir yer. Kesinlikle duygusal çalışmalara yer veriliyor. Bu işin ayrı bir kısmı. Ama gelişim serüveni olarak başka bir sayfa açılıyor orada. Hı-hı. O yüzden bence duyguları tanıyabilen, duyguları etiketleyebilen ve regüle edebilen çocuklar. En büyük kazanım bence bu. Zaten hı hı. ince ve kaba motor becerilerinin gelişmiş olmasını bekliyoruz. Desteklenilmesi gerekirse destekleniyor. Kazanım olarak değerlendirmek doğru olmaz. Ama okul öncesindeki kazanım olarak nitelendirebileceğim burası var.
Aslında şeyi de söylemek istiyorum. Mesela velilerimizin, anne babaların mutlu olsunlar. Evet. İsteği var ya, bizim bölümümüzün aslında temel olarak en büyük hedefi, yani bütün çalışmalarımızı planlarken bunu çok göz önünde bulunuyoruz. İyilik halini korumak ve geliştirmek.
O beni çok etkiledi. Söylediğinizden bir aklımda dönüyor. İyilik hali.
Evet.
Yani ne kadar önemli.
Evet. Bir çocuk için özellikle. Çünkü hani öyleyizdir ya hepimiz. Bir şeyde mesela iyi hissetmiyorsak yani orada iyi değilizdir gerçekten. Hı hı. Ve orada iyilik hali derken bütünüyle bakmak lazım. Hani fiziksel, ruhsal, duygusal, her türlü, her bütün yönüyle iyilik halinde evet. olmak. O yüzden eğer bir yerde iyi hissetmiyorsanız o işte başarılı olmanız ya da bir şeyi geliştirmeniz beklenemez sizden. Çok. O yüzden bölümümüzün temel hedefi de aslında bu. Yani bütün hı hı. bu programları, her şeyi planlarken hı hı. ya bu plan ya da bu çalışma çocuğun iyilik haline nasıl yarayacak diye bunun üstünde çokça düşünüyoruz genellikle.
Çok teşekkür ederim. Biraz genel bir sorum olacak ama rehberlik birimi olarak sizce ilkokul çocuğunun gelişimsel özellikleri nelerdir? Belki Kübra öğretmenim sen söylersin.
Evet, şimdi buna bakarken aslında evet uzun bir konu aslında bakıldığında. Hani ben özetle birazcık bahsetmeye çalışayım ama buna bütüncül bakmak lazım. Yani bilişsel, sosyal, duygusal ya da hani fiziksel, hani bütün yaş gruplarının, çünkü belli başlı beklediğimiz, gözlemlemeyi istediğimiz durumlar var. Ama hani genel olarak şöyle toparlayacak olursak, ilkokul çocuğu genellikle anaokulundan, okul öncesinden birinci sınıfa ve ilkokula geçmiş çocukta bir kere bağımsızlık olma hali başlıyor. Yani hı-hı. artık daha bağımsız. Yani hı-hı. benim sana ihtiyacım yok, artık okuma yazmayı öğrendim, daha farklı arkadaşlıkla ediniyorum, oyunlarım daha farklı. İşte işin içerisinde bir teneffüs kavramı giriyor vesaire. Hani orada mesela biraz daha büyüdüğünü hissediyor çocuk ve burada aslında o bağımlılık azalmış. Bu anne dünya ekseni olmak tarafından da çıkmış, daha farklı bir çocuğum ben artık gibi bir hı-hı. algı var. Buradan onu bekliyoruz birinci sınıf. Yani daha doğrusu birinci sınıf değil mi? Bütün ilkokul çocuklarından. Durmadan bir şey öğrenmek, yeni bir şey denemek, beceri kazanmak, bir şeyler başarmak, bir şeyleri geliştirmek bu yaş grubu için çok önemli. O yüzden böyle motive edilmekten ve bunlardan çok hoşlanırlar. Evet sen başardın, yaptın gerçekten gibi böyle pekiştirişlerden oldukça hoşlanırlar genellikle. Ve üstünlük göstermek isterler. Ben hı-hı. ben yaptım bak hı-hı. gibi. Ya bu birinci sınıflarda ve ikilerde daha çok oluyor ama 3'te 4'te biraz daha azalıyor genellikle aslında. Oyunlarda da kız ve erkek çocuklar birbirleriyle oynamaya devam etseler de genel olarak en yakın arkadaşlarını hep kendi hemcinslerinden seçerler. Yani hani kızlar kızlarla daha kliktir. Erkekler mesela hep birlikte futbol oynamaya çokça görüyoruz bahçede de mesela. Genellikle hep daha böyle hareketli top oyunları oynuyorlar ve birlikte oynuyorlar. Kızlar daha bazen ama karma da oynuyorlar genellikle. Bu dönemde bunu çok sıkça görüyoruz. Genel olarak bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Sosyal duygusal kısmından böyle çok bahsediyorum ama biraz da bilişsel döneminden bahsedeyim. Burada da somut işlemler dönemi dediğimiz bir dönemdeler. Bu da 7-11 yaşa tekabül eden bir yaş aslında. Yani 6-11 yaş, 7-11 yaşlı diyebiliriz. Bu döneme somut işlemler dönemi denmesinin nedeni de çocuğun mantık yeteneklerini somut nesne ve yaşantılar üzerinde uygulayabilmeleridir aslında. Çocuklar belirli somut ve örnekler içeriyorsa mantıksal akıl yürütebilir. Ama mesela bir de soyut dediğimiz bir dönem var. O da 11-15 yaş dönemine tekabül ediyor. Orada daha soyut beceriler, daha soyut ifadelerle bir şeyi anlattığınızda çocuk bunu mantığına açıkçası yürütebiliyor. Ama somut işlemler döneminde biz çocuklara genellikle daha çok soyut ifadelerle değil de daha somut ifadelerle bir şeyleri anlatmayı hep, özellikle sınıf öğretmenlerimiz de bunu çok iyi bilir. Daha somut ifadelerle bir şeyleri anlatmaya, öğretmeye çabalarız gibi aslında söyleyebiliriz. Mesela işte deyimler, mesela işte küçük görmek ya da burnu havada gibi deyimleri anlamamaları çok normal. Çünkü çok soyut bir kavram bakıldığında. Evet. Ya da işte mesela ölüm çok soyut bir kavram ya da sevgi çok soyut bir kavram bakıldığında. Daha böyle onu somutlaştırarak anlatmayı hedefleriz anlamaları için. Genel olarak çok güzel gözlemleyicidirler. Çok güzel izlerler bir şeyi. Model alırlar genellikle. Ki okul öncesi dönemde de çok sık görülür ama ilkokul çocuğu, ilkokul çocuğu da böyle hep anne babalarla konuşurken şeyden bahsediyoruz. Siz bir ortamda konuşurken o aslında orada yani vardır. Yani siz yok gibi düşünürsünüz ya, dinlemiyor gibi düşünürsünüz ama aslında vardır. Yani çok güzel dinler mesela ve oradan aldığı kelimeleri, kelime becerini, kelime haznesine katar ve bunu okula getirir.
Evet.
Mesela bunu çok yaşıyoruz. Orada da o yüzden çok dikkat etmek lazım yani konuşurken böyle kelimeleri seçerek konuşmak lazım. Model almayı severler. Bazen şu da çünkü velilerden çok geldiği için oraya bir parantez açmak istiyorum. Tartışmalar, anlaşmazlıklar çokça olabilir. Bu hem cinsler arasında olabilir. Kızlar hem cinsler arasında daha çok oluyor genellikle çünkü birbirleriyle oynadıkları için ama işte böyle ufak ufak sürtüşmeler, hayır ben yapmadım o yaptı ya da arkadaşlıklar arasında böyle kıskançlıklar. Bugün ben de oynamadı acaba bana küstü mü gibi. Çünkü odaya da çok geliyor genellikle çocuklar böyle şeyler için de. Dün ben de oynuyordu, bugün oynamıyor. Acaba bir şey oldu mu diye. Böyle klikleşmeler oluyor aslında. Ama hani genel olarak böyle çok o ergenlikteki gibi şeyi beklemeyiz işte kankam diyenler var ama o kanka kavramı biraz daha ergenlikte oluşan bir kavram. Arkadaş seçimlerinde çok titiz davranırlar genellikle. Ve daha çok böyle kimle iyi anlaşırım diye bir gözlem yaparlar. Özellikle ilk zamanlarda. Daha sonrasında evet galiba ben bununla iyi anlaşacağım ya deyip bazen de deneme yanılma yönüyle de oluyor bu. Ama bazen canı yanıyor bu süreçte. Ona çok üzülüyorum. O da oluyor süreçte. Ama genel olarak hep daha çok böyle anlaşırım ya deyip yanaşıyorlar birbirlerine. Bazen de biz rehberlik olarak şey yapıyoruz mesela. Bu arada birinci sınıflarımızda çokça yürüttüğümüz bir çalışma. Çok yeni oldukları için şeye bakıyorlar ya acaba ben tek kaldım. Kiminle arkadaş olacağım? Yani o beceriyi çünkü edinmek bir süreç istiyor ya hani genel olarak.
Biz de öyleydik.
Değil mi? Evet. Hepimiz öyleydik aslında. Yani. Aynen. Hani olacak mı acaba bir arkadaşım gibi? Orada rehberlik bölümü olarak hani biz destek oluyoruz bu süreçte de. Yani o arkadaş edinme becerisinde. İşte grup rehberliği dediğimiz şey. Hep beraber odaya geliyoruz bir grup çalışması. Bazen bireysel rehberlik odaya geliyoruz. Bireysel olarak görüştüğümüz, konuştuğumuz şeyler var. Önce çocuğu tanıyoruz. Ya acaba nasıl biriyle bir eş olabilir vesaire diye. Bu konuda da destek oluyoruz.
Evet, gerçekten çok kapsamlı bir süreç ki bunu hani biz belki şu an ana sınıf ve birinci sınıflar üzerinde bakıyoruz ama halbuki ara sınıflarda da yaz tatili gibi büyük bir sürü kavram da var. Yaz tatilinden dönünce bahsettiğiniz arkadaşlık ilişkileri bambaşka bir boyuta geçmiş oluyor.
Kesinlikle.
Yakın arkadaş dediğiniz faktör değişmiş oluyor gibi gibi gerçekten çok kapsamlı bir süreç olduğunu ben de görüyorum.
Bence şu da çok kıymetli. Okulumuzda rehberlik olarak aslında hani ilkokul, anaokul ve ilkokul rehberliği olarak aynı yerde bulunma hali de çok kıymetli. Çünkü diğer öğrencileri gözlemlemek için de hani evet anaokulundayım ama diğer öğrencileri gözlemlemek için de bu da çok kıymetli oluyor. Geçtiğimiz günlerde Kübra öğretmenimizin öğrencileriyle ve Gizem öğretmenimizin öğrencileriyle de konuştuğumuzda ayarki odada onlar yoksa da mektup arkadaşları olabileceğimi söylemiştim. Yani Kübra öğretmenle onlar arasındaki bir mektup arkadaşı gibi bana söyleyebilirler. Ben öğretmenlerine iletebilirim gibi. Aslında burada da bir başka yetişkine ihtiyaçlarını ifade edebilecekleri bir kapı olarak da rehberliğin böyle de bir yeri var. Ki benim öğrencilerimle de ya da öğretmenlerimle de diğer rehberlik öğretmenlerimin ilişkisi de böyle. Bence gerçekten tam böyle o eski zamanlarda yaşanılan bir mektup arkadaşlığı gibi bizimkisi.
Evet.
Bence kapalı zarflar gibi
kesinlikle.
Tüm konuşma boyunca böyle birazcık bu canlandı kafamda. Onu da eklemek istedim o yüzden.
Az önce de bahsettiniz aslında ara ara cevap verirken çünkü çok önemli bir işbirliğine de değinmek istiyorum. Veli işbirliği. Günün neredeyse yarısında sizleri telefonda velilerle görüşmede bulabiliyorum. Ya çocuklarla ya veliyle görüşme halindesiniz zaten. Ve sadece okul sınırları içerisinde olmuyor evet bu bahsettiğiniz tüm süreçler. Artık velinin de bu sürece dahil olduğu ve okuldan sonrasının da bilinmesi gerektiği bir evre. Veli işbirliğinin öneminden yola çıkarsak okula uyumlanma süreci konusuna da tekrar dönersem eğer. Ebeveyn tutumları nasıl olmalı? Önerilerinizi duymak isteriz.
Şöyle başlayabilirim aslında. Hı hı. Yani aile doğduğumuz ve doyduğumuz bir yer. O yüzden buradaki işbirliği çok önemli. Çocuğun yani davranışının altındaki ihtiyacı bulabilmek çok kıymetli. Çünkü her davranışın altında bir ihtiyaç var. Evet, davranışları değiştirebiliriz aslında. Örneğin anneden ayrılmakta zorlanan bir çocuk ağlıyor. Genellikle duygusunu değiştirmek için çok çabalanır. Evet, bu davranış değişebilir. Çocuğun ağlaması durabilir. Ama o ihtiyaç karşılanmadığında birkaç dakika sonra tekrardan tetiklendiğini görürüz. O yüzden burada ailelerle işbirliği ederken ilk etmen, bence ilk anahtar, çocuğun bu davranışın altında nasıl bir ihtiyaç yatıyor konusunda işbirliği yapabilmek. Hmm. Biz çocukları yeni tanıyoruz. Tabii ki gözlemlemeye gayret ediyoruz. Ama ailenin de çocuğun ihtiyaçlarından haberdar olması, bunu bizlere getiriyor olması bu konudaki en önemli etmenlerden bir tanesi. Öncelikle genellikle aileler çocuklarından ayrıldıklarında benden ayrıldığı için bunu yaşıyor galiba öğretmenim cümlesini çok duyuyoruz. Hmm. Ama çocukla bir görüşme yaptığımızda servise binmenin onu korkuttuğunu duyuyorum. Ve bu yüzden anneden ayrılmazsa servise binmeyecek. Bu anneden ayrılmasının, ayrılmak istememesinin bir parçası mesela. O yüzden çocukla, özellikle çocuk özelinde değerlendirme yapmak, varsaymamak, onun için herhangi bir etmenin ne anlama geldiğini biliyor olmak işbirliğinin ilk parçası. Ve okula güvendiklerini çocuklara yansıtmak çok kıymetli. Çünkü evet, çocuğun okul deneyimi olsun ya da olmasın. Yani bunun çok altını çiziyorum. Çünkü benim öğrencilerimin hepsinin bir okul deneyimi var. Hı hı. İlk defa bizim okulumuza gelmiyorlar. Daha önce bir kreş deneyimleri olmuş. Ama orası onlar için güvenli bir bağda. Şimdi yeni bir bağ inşa ediyorlar. O yüzden inşa ederken aile köprü görevi görüyor burada. O yüzden doğduğumuz ve doyduğumuz bir yer. Hani çocuğun doyum sağlayabilmesi için önce aileyi bir sırtına, arkasına almasına lazım. Yani aile güveniyor mu? Okul nasıl bir yer? Öğretmenimle iletişimi nasıl? Öğretmenim nasıl biri? Özellikle okula başlamadan önce hani ailelerin okul hakkında çocuklara anlatılarda bulunuyor olması, belki web sitesini ziyaret etmesi, okulun bahçesine gelmesi ya da tanışma günlerinde bak senin sınıfın burası da olabilir diye ön bilgi veriyor olmak da çok kıymetli. Ve ben şunu çok öneriyorum okul öncesi dönemde. Oyun oynamak. Yani en yapılandırılmamış ama yapılandırılmış süreç bence bu. Çocuğa senin için okul ne demek? Hadi bana anlat. Neler oluyor sizin okulda? Bir oyun üzerinden bana bunu anlatabilir misin? Hadi gel seninle bugün bir oyun oynayalım. Okul teması olsun. Ben okuldaki X isimli bir öğrenciyim. Sen kimsin? Belki kendini öğretmen olarak konumlandıracak. Belki kendini dışarıda biri olarak konumlandıracak. Özellikle bu süreçte oyun oynayarak, done toplamak. Çünkü çocuğunuzu en iyi yine tanıyan sizlersiniz, hı hı, ebeveynler olarak. O yüzden hani onların dilinden anlamak da aslında yine bizlere rehberlik ettikleri bir yer ebeveynlerin. Hı hı hı. O yüzden işbirliğinin en önemli kısmı çocuğun davranışının altındaki ihtiyacı anlamak için bazı stratejik noktalar belirlemek. Güven duymak, varsaymamak, çocuğun kafasındaki temayı algılamak ve bizlerle paylaşmak. Bir diğeri de bu süreçte sınırları sağlam tutmak, hı hı, bence. Çünkü okul konusunda özellikle ailenin de çok kaygılı olması, bu kaygının çocuğunu kucağına bırakılması çocuklar için taşıyamadıkları bir yük oluyor. Çünkü çocuk anne ve babayı her zaman hayat kılavuzu olarak görür. Yani çocuk öfkelense de, kaygılansa da, korksa da eğer ki o kılavuzun içerisinde cevap bulamazsa kendi öfkesinden ve kendi kaygısından korkmaya başlar. Öncelik olarak ailenin çocuğa kılavuzluk edebilmesi aslında. Yani böyle spesifik olarak literatürden çok fazla şey sunabilirim. Çocuğunuza böyle davranmayın, tane tane konuşun, göz hizasına inin. Ama bu literatür ve pratik çok aynı olmayabiliyor. O yüzden daha bütüncül, daha eklektik bir yerden bakacaksak bence çocuğa gerçekten o hayat kılavuzluğu yolunda daima sürecek olan rehberliği edebilmek ve topladığınız sizdeki envanterleri bizlerle paylaşıp bu sürece ışık tutabilmek. Bence en önemli işbirliği buna dayanıyor.
Çok güzel anlattı Dilan öğretmen ama üstüne eklemek istediğim bir şey var tam da yeri gelmişken. Özellikle bu süreçte çok severim, hatta kendimi de kendi kendime de hatırlattığım bir şey bu cümle. Güven duyulan çocuk kendine de güven duyuyor. Yani eğer siz bu süreçte kaygılı olabilirsiniz tabii ki bir ebeveyn olarak. Çok mutlu ve kaygılı oluyor genellikle aslında. İki duygu birlikteliği oluyor ebeveynlerde. Ama bu iki duygunun çok ayıklı bir şekilde dans etmesi lazım. Ve çocuğa bu kaygıyı hissettirdiğinizde çocuk bu sefer diyor ki bana güvenmiyorlar mı acaba? Yani ne oluyor da ben bu okula gelecekken bu kadar kaygı hissediyor benim annem babam diye. Bir de çocuklar gerçekten hepimiz biliyoruz burada çokça çocuk gördüğümüz için yüzümüzü okuyorlar yani sizin o ifadeniz ne hissediyor. Siz mutlu görünüyorsunuz belki ama okuyorlar bir şekilde sizin o ifadenizi. Anne babalarda da bu şekilde. Yani bir şeyi söylerken o net ifadenizi göstermeniz çok önemli. Anne baba da olsanız, öğretmen de olsanız aynı şey. O yüzden bu süreçte bu özellikle anne babaların hatta bununla ilgili çok da araştırma yapılmış birçok makale okudum. Yeni okula başlayacak, özellikle birinci sınıfa yeni başlayacak anne babaların duygu durumuyla ilgili yapılan araştırmalarda en çok mutluluk ve kaygı hissettikleri ortaya çıkmış. Ama bu iki duyguyu beraber çok güzel bir şekilde dans şeklinde çok uyumlu bir dans ettikleri bir sürece girdiklerinde çocuğun okulla olan bağının çok daha kuvvetli olduğu ortaya çıkmış yapılan araştırmalarda mesela. Çok etkilenmiştim mesela okuduğumda bu araştırmayı. O yüzden burada bu iki duygu, evet hepimizin duyguları var. Hayır, hepimize özel bir durum. Ama bu kaygıyı biraz daha yönetebilmek. Biraz daha hani gerçekçi bakmak. Ya evet şu an bu duygu bende ama çocuğum okula başlayacak. Her anne baba gibi çocuğum okula gidecek. Ben de bir ebeveyn olacağım, bir veli olacağım. Burada biraz daha pozitife bakmak. Evet. Pozitif bakmak yani. Evet arada tökezleyecekler elbette ki, düşecekler, kalkacaklar tabiri caizse. Ama biz buradayız. Yani öğretmenler olarak, okul olarak biz buradayız. Yani bize güven...
Olarak evet. Sizlerle de buluşuyorlar.
Evet, bizlerle de buluşuyorlar zaten. Hani sadece düzenin dışında ekstra da hani telefon vesaire, okulojik hani her türlü zaten buradayız. Ama çocuklarına güven duymaları, okula da güven duymaları, öğretmenlere de güven duymaları, bu güveni de hissettirmeleri. Yani orası senin okulun, orası güvenli bir alan. Orada başına herhangi bir şey geldiğinde bir sürü öğretmen var. Biz onlarla iletişim halindeyiz, işbirliği halindeyiz. Evet.
Başına gelmeyecek diye bir şey yok.
Gelebilir. Evet, gelebilir. Kesinlikle evet. Gelebilir. Bu güveni çocuklara verdiklerinde ebeveynler, inanın uyum süreci çok daha kolaylaşacaktır bu süreçte. İşbirliği halinde olmamızı ben çok önemsiyorum. Çünkü gerçekten ne biz tek başımıza, hani ne onlar tek başlarına bu süreçte çocuğun yine iyilik halini korumak ve geliştirmeye yönelik yaptığımız tüm çalışmalarda ne kadar birlikte olursak ve ne kadar bu işbirliğimiz kuvvetli, açık ve şeffaf bir dil olursa yine çocuğun iyiliğine yarayacak bir sürü çalışmaya ve iyiliğe şahitlik etmiş olacağız aslında bu süreçte. Genel olarak bunları söyleyebilirim.
Çok teşekkür ederim. Harika bir sohbetti.
Biz çok teşekkür ederiz. Ben de etkilendim.
Ben böyle dinlerim yani size sabaha kadar.
Valla biz de konuşuruz şu an. Ben evet, gerçekten ben bayağı keyif aldım.
Ben de öyle. Başka sorunuz var mı?
Başka sorum değil ama yetişkin dinleyenlere kitap önerisinde bulunursanız çok sevinirim.
Tabii ki. Yani aslında çok küçük bir başlangıç yapmak istiyorum. Yetişkinlere en büyük önerim öncelikle çocuk kitapları okumaları.
Evet.
Çünkü özellikle çocukların dünyasını anlamlandırabilmek ve çocuğa ulaşabilmek için o kadar güzel kitaplar var ki. Yani ve çocuğa okurken de çocuğa yansıtırken de çok fazla yardımcı olabiliyorlar. O yüzden önceliğim çocuk kitapları. Etkili Ana Baba Eğitimi diye bir kitap var. Biraz eski bir yayın ama çok güzel. Aile İletişim Dili diye geçiyor. Bunu önerebilirim. Bir de Anne Baba ve Çocuk Arasında diye okuduğum lisans döneminde hatta ders kitabı olarak da işlediğimiz çok özgün, çok güzel bir kitap var. Anne Baba ve Çocuk Arasında. Ebeveyn ve Çocuk İletişimi üzerine yazılmış en iyi temel eser olarak geçiyor. Bunu da önerebilirim.
Teşekkür ederim Dilan Öğretmenim.
Ben de son olarak belki okuyanlar vardır ama Koşulsuz Ebeveynlik, Alfie Kohn. Evet. Çok güzel bir kitap.
Ben de senden duymuştum.
Evet, o çok gerçekten velilere çok önerdiğimiz bir kitap.
Çok teşekkür ederim. Ben dönem içerisinde yine sizin kapınızı çalıp konuk etmeyi düşünüyorum.
Ne zaman isterseniz sizler öğretmenim her zaman.
Çok teşekkür ederiz.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.